neyse adımız ve umduğumuz için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15'i 3 dakika geçiyor ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında Hayatın Sesleri siz kıymetli dinleyicilerimiz için işte bugün de başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda yine çok özel konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmeni Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızı stüdyomuza alacağız. Tencere yemeklerini konuşmaya devam edeceğiz kendisiyle birlikte. Sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Yapımcılığını Yasemin Küçük Çavdar'ın yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği -1 filmi Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli etkinliklerinden biri olan New York Chelsea Film Festivali'nde tam 4 ödüle layık görüldü. Filmin senaristliğini Orhan Oğuz'la birlikte üstlenen Eyüphan Erkul'la bir telefon bağlantımız olacak film üzerine. Ve sonrasında dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla Anıtkabir'in yapılışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklini konuşacağız. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Kimine hayat güler, kimi de hayata güler. Benim yanlışlarım, iyimser yanlarım, hayal kırıklıklarım var. Kimine hayat güler, kimi de hayata güler. Sen anla, yalanla bezenmiş hayata. Giden için ağlanıyor, ama yaşanmıyor kalanla. Ben söyledim sen anla, yalanla bezenmiş hayata. Hayata güler, benim yanlışlarım, iyimser yanlarım, hayal kırıklıklarım var. Kimine hayat güler, kimi de hayata güler.
Kalbini
söyledim sen anla. Yalanla bezenmiş hayata giden için ağlanıyor ama yaşanmıyor kalanlar. Ben söyledim sen anla. Yalanla bezenmiş hayata giden için ağlanıyor ama yaşanmıyor kalanlar.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla tencere yemeklerini konuşmayı sürdüreceğiz bugün de. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Görüşmeyeli. Sağ olun, teşekkür ederim.
Çok yoğunsunuz ama yemeklere her zaman vakit var,
var
galiba.
Var. Hayatın değişmeyecek parçalarından bir tanesi.
Hayatın tadı tuzu.
Tadı tuzu evet. Şimdi geçen programda tencere yemekleri içinde bir cep açtık. Bir parantez açtık ve baharatlar, çünkü baharatlar konusu çok önemli. Tencere yemeklerinde baharatlardan girdik. Eğer müsaade ederseniz bugün o baharatların tencere yemekleri dışındaki kullanışlarından da birazcık bahsedelim. Baharatlar esasında salatalardan, çorbalara, tatlılardan, zeytinyağlılara, et yemeklerinden, turşu ve şey gibi ilaveten kullandığımız, tatlandırıcı olarak kullandıklarımıza kadar uzanan çok geniş bir yelpaze içinde kullanılan şeyler. Bizim mutfağımızda baharatlar, Türk mutfağı tabii yerel mutfaklar açısından çok zengin. Her mutfağın, her yerel mutfağın neredeyse kendine özgü baharatları var. Ve bunlar Türkiye'nin genelinde bilinmiyor. Halbuki bunların hepsi esasında mutfak sanatı açısından son derece işe yarayan şeyler. Bir de bize yurt dışından gelen, maalesef bazen de tahşiş amacıyla, yani yemeği başka bir yemekmiş gibi göstermek amacıyla kullanılan baharatlar var. Bunlar profesyonel işin biraz hilesi yönüne kaçıyor. Bunları da bilmek lazım. Yemeğe lezzet veren, aroma veren, görünüşünü değiştiren, rengini, kokusunu değiştiren her şeyi baharat diye adlandırıyorsak eğer, mesela Çin tuzu dediğimiz bir şey var. Sodyum glutamat. Et tadı vermek için kullanılıyor. Ama bu tabii gerçek anlamda, bizim anladığımız anlamda, gerçek bir yemeğe ilave bir aroma vermek için kullanılmıyor. Bu piyasada satışını arttırmak için daha çok.
Daha lezzetli hale
getirmek için kullanılıyor. Bazen de gerçekte et olmayan bir şeyi etmiş gibi pazarlamaya.
Kokusu olsun yeter.
Evet, tadı olsun tadı şeklinde olsun. Oluyor. Tabii benim kastettiğim baharatlar bu tür sonradan girme. Ekstradan sentetik olarak yapılmış tat vericiler, renk vericiler, koku vericiler değil.
Hocam,
bunların başka riskleri de var.
Tabii bu bahsettiğiniz profesyonel mutfaklarda evlerde ben pek kullanan
bunları duymadım. Evlerde kullanmıyoruz. Şimdi baharatların çorbalarda kullanılışından önce biraz bahsedelim. Çünkü çorba çok temel bir yemek tarzımız Türk milleti olarak. Çorbalarda baharatları eğer çorbanın başlangıç pişirme döneminde kullanacaksanız kuru baharat kullanacaksınız.
Neler?
Yani nane kullanacaksınız. Kuru olarak kullanacaksınız. Taze değil. Çünkü taze olan naneyi kullandığınız zaman hem aroması kalıcı olmayacaktır, pişme olayı sırasında ortadan kalkacaktır, hem de henüz sertleşmemiş erken dönemde baharatın kokusu dışındaki özelliklerinin de yemeğe katkıda bulunduğu, karıştığı dönemde kullandığınız için yemeğinizin tadında hoş olmayan yan etkiler de çıkabilir.
Yani lezzetlendirmeye çalışırken
evet,
tam tersi etki olabilir.
Eğer taze baharat kullanacaksanız onun da sırrı şu: çorbanız ocaktan inmeden hemen önce koyacaksınız, bir taşım kaynadıktan sonra getireceksiniz.
Takribi 2 dakika mı? Belki daha.
2-5 dakika.
2-5 dakika.
Şimdi neden böyle? Örnek vereyim. Mesela bir diyelim ki çorba yaptınız. Bir tavuk suyuyla şehriye çorbası yaptınız. Maydanoz çok yakışır. Ya da bir balık çorbası yaptınız. balık çorbanız kullanılacak, içi yenilebilecek kıvamına geldikten sonra taze doğranmış maydanozunuzu koyun. Bir kaynasın. Maydanoz kendini salmadan, aromasını kaybetmeden sofraya gelsin. Eğer çorba maydanozla kaynamaya devam ederse hem maydanozun beklediğiniz kokusunu alamazsınız, hem de çorbanın tadı da olumsuz yönde değişmiş olur. Bu bir. Bu birinci püf nokta.
İzninizle küçük bir soru sorayım. Şimdi maydanozla ilgili hep biz yaş maydanoz, yani taze maydanoz.
Kuru maydanoz da kullanılır. Kuru nane.
Kuru maydanoz diye bir şey yapılabilir mi evlerde?
Tabii.
Yine aynı tadı alır mıyız?
Aynı tadı alırsınız. Usulüne göre kullanmak, dediğim şekilde kullanmak kaydıyla.
Bu sefer kuru olarak kullandığımızda başta
kullanacağız. Başlangıçta kullanacaksınız. Mesela bir ezogelin çorbası yapacaksınız. Ya da efendim bir tarhana yapacaksınız. Taze tarhana yapacaksınız. Tarhananın püf noktası tohuma kaçmış dereotudur.
Sadece dereotu değil bir de
tohuma kaçmış dereotudur. Çünkü esas tohumundadır aroması.
Bunu nasıl ayırt edeceğiz peki?
O ektiğiniz dereotunu toplamayacaksınız. Tohuma kaçacak, çiçeklenecek. Ondan sonra da toplayacaksınız ve kurutacaksınız. Mesela bu bizim çubuk turşusu dediğimiz turşunun içine tohuma kaçmış dereotu konur. Defne yaprağıyla birlikte ve o çubuk turşusunun o nefis aromasını veren
asıl esas odur. Püf noktamız.
Bazı bölgelerde tarhananın içine yine dereotu konur. Tohuma kaçmış. Mesela Kastamonu bölgesinin yaş tarhanası. İnanılmaz bir aroma verir. Yani o klasik bildiğiniz tarhanadan çok farklı bir aroması vardır. Kızılcık konur. Bolu bölgesinde çok yapılır. Kastamonu'nun yine kazalarında yapılır. Mesela kızılcık sadece aroma vermek için, ekşilik vermek için kullanılmaz. Aynı zamanda onun sindirim kanalı üzerinde bir takım etkileri vardır. Mesela ishal olduğu zaman insanlar, diğer olduğu zaman kızılcık tarhanası içerler.
Evet, çok faydalı olduğunu duymuştum.
Evet, tanen vardır içinde ve tanen aynı zamanda tedavi edici etkiler gösterir. Çorbalardan devam edelim. Çorbalara nasıl koyacağız? Mesela kekik. Kekik kullanacağınız bir çorba yapıyorsunuz. Yaprak kekik kullanılır. Kekiğin birkaç şekli vardır. Mesela kekiğin diken gibi olanları vardır. Serttir. Onu sadece bir eti terbiye ederken baştan kullanırsınız. Aroması geçer ama o pişme olayına katkıda bulunmaz. Katkıda, yani pişirileceği zaman o aromadan uzaklaştırılır. O bitkiden uzaklaştırılır. Başka şeyler var. Mesela ada çayı. Bunlar da yine kurutulmuş ya da taze olarak kullanılabilir. Maydanoz bu şekilde kullanılabilir. Salatalarda da benzer bir şey var. Salatalarda daima en son olarak aroma veren bitkileri ekleyin. Salatanın içinde, yani hemen sofraya gelmeden ekleyin ve mümkün olduğu kadar yapraklarını iri kopararak ekleyin. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. En basit salatadan bahsedeyim. Doğranmış domates kabuğu alınmış, ince kıyılmış soğan, bir salata yapın. Sızma zeytinyağı, bir ekşiyle, bu bir sirke olabilir.
Nar ekşisi olabilir,
limon olabilir vesaire. Üzerine birkaç tane taze nane yaprağı koyun. Apayrı bir salatanız olacak.
Çok severim. Evet. Naneyi salatada gerçekten evet. Çok severim hocam.
Dolayısıyla aynı şey salatalar için de geçerli. Ama biz bunun dışında baharatları tatlarda da çok kullanıyoruz. Mesela en değerli baharatımız bizim safrandır. En pahalı,
en pahalı
baharatımız. Yani gramla satılır. Mesela
altın kadar değerli.
Altından çok daha fazla değerli. Eğer gram olarak düşünürseniz altından birkaç yüz kere daha değerli. Bu kadar pahalı bir şey. Mesela safran bir bitkinin erkeklik organının toplanması ve kurutulmasıyla elde edilir. Bir dönüm araziden birkaç yüz gram safran çıkar. Son derece değerlidir. Buna tabii benzeyen, renk veren ama hiçbir zaman safranın verdiği kokuyu vermez. Mesela zerdebaharı gibi. Bunlar da yine kullanılabilir. Bunları tatlılarda kullanırken baştan bu tür kuru şeyleri kullanacağınızda aromasının çıkması için onu limon suyuyla
açmak mı gerekiyor?
Evet, sulandırıp o suyu suyuyla birlikte katmak gerekir. Mesela zerde baharı diyoruz.
Zerdeçal'dan farklı mı?
Zerde baharı, zerdeçal aynı şey. Ama mesela zerdeye esas yakışan, yani zerde baharı onun sahtesi açıkçası. Safrandır. Gerçekte zerde safranla yapılır. Pirinç, şeker ve safrandır. Zerdeyi zerde yapan bir püf noktası daha vardır. O da tereyağıdır. Ocaktan inmeden önce, bakın zerde yapacak olan dinleyicilerimiz bir kaşık tereyağı koysunlar. Sütlaca da koyabilirler, şeye de koyabilirler, aşureye de. Evvela o sıcak aşurenin üstüne çıkar ya da zerdenin üstüne çıkar. Eyvah, yemeği mahvettim diye düşünürsünüz. Ama soğurken o tereyağı kaybolur ortadan. Ve zerdeniz kristal gibi pırıl pırıl olur. Parlar. Yani parlaklık vermek için kullanılır. Bu bakımdan orada tereyağını kullanışı da bir baharat gibi kullanıyorsun.
Evet tereyağı. Evet. Orada yani, bir küçük yemeğin, hile var.
Evet,
bir hile var.
Evet, bir aroma, bir farklılık yaratmak için kullanıyorsunuz. Bunun dışında zeytinyağlılarda baharat çok kullanılır. Balık yemeklerinde çok kullanılır. Zeytinyağlılarda mesela yine bizde maydanoz. Çok mesela zeytinyağlı yeşil fasulyeye maydanoz çok yakışır. Yoğurt koyduğunuz her şeye dereotu çok yakışır. İçinde yoğurt olan her şeye. Çocuktan başlayın. Yoğurtla yaptığınız şeylere. Dereotu bütün balıklara ve salamura edilmiş ürünlere de çok yakışır. Yani bir lakerdaya, bir ançüeze ya da efendime söyleyeyim bir çiroz salatasına. Dereotu son derece çok yakışır.
Ben dereotunu dolmanın içinde de çok seviyorum.
Kabak dolması ve yaprak sarması.
Evet.
Esas dereotunun girdiği yer buralardır. Ama mesela biber dolması yapacaksanız bolca maydanoz koyun. Ve orada taze koyabilirsiniz maydanozunuzu. Taze koyabilirsiniz. Çünkü dolma kısa sürede pişer. Dolmanın pişme süresi pirincinin pişme süresidir. Normalde 20-25 dakikadır.
Etini kavurduğumuzda mı kavurmadınız?
Kavursanız da kavurmasanız da. Çünkü 20 dakikada zaten et pişer. Kıyma olduğu için ağzınızda bir rezistans, bir direnç yaratmaz. Onu lezzeti çıkar. Dolma çok çeşitli şekillerde yapılabilir. İleride inşallah konuşuruz.
Konuşalım hocam. Çok evet.
Şimdi balık yemeklerinde, biz balık yemeklerinde balık yemeği deyince ızgarayı anlıyoruz. Tavayı anlıyoruz. Halbuki balık yemeklerinde ızgara, tava belki de bütün dünyadaki balık yemeklerinin %10'u kadardır. Ama ızgarada da biz şey kullanırız, tavada da kullanırız baharatları. Bakın nasıl kullanıyoruz. Şimdi lüfer mevsimi. Lüferi ızgarada yapacaksınız. Palamut mevsimi. Palamutu ızgarada yapacaksınız. Palamutunuzun karnının içine bir tane defne yaprağı koyun. Ve öyle koyun ızgaranıza. Bir tane defne yaprağı.
Evet, defne yaprağının çok
lüfere gelelim.
Gördüğünü biliyorum.
Bunu lüferi sevenler evet. için özellikle söyleyemeyi düşünerek geldim zaten bugün konuşmaya. Yarım demet maydanozu saplarını bağlayın. Bir şey haline getirin. Küçük bir fırça haline getirin. Limonu çok az, zeytinyağı bol bir sıvının içine koyun. Ve ızgaradaki lüferinizi bununla yağlayın. Izgara yaparken.
Hocam tekrar edin, hemen not alalım.
Evet. Bir lüferi ızgaraya koydunuz. Pişireceksiniz. Evvela bir kere kızgın ızgaraya koyacaksınız. Soğuk ızgaraya konmaz hiçbir balık. Koyacağınız ızgaranın altına gelecek olan kısmı önce bu demin dediğim şekilde yağlı ama maydanoza batırılmış yağı sürerek koyun. Hemen üst katına da koyun çünkü balık çift taraflı ızgarada yapılır. Balık ızgaranın üstünde değiştirilmez. Izgara döndürülerek balık kızartılır.
Evet.
Ve bir tarafı 3 dakika, bir tarafı 2 dakika kızartılır. Daha fazla kızartırsanız balık bütün lezzetini kaybeder.
Bu da çok harika bir püf noktası. Püf hocam. Biz böyle aman şöyle kızgın olsun, dakikalarca pişsin diye hep koyarız ama
ızgaraya koyduğunuz balık evet, 1,5-2 santimden daha kalın olmayacak. Eğer öyleyse fileto çıkartacaksınız. Tavaya ya da ızgaraya balık koyacaksanız ve fileto çıkarttıysanız derisiz taraf evvela ateşe gelecek. Derili taraf gelirse balığı büker. Deforme eder. Özellikle tavada bu çok belirgindir. Daima iç etli yüzünü önce koyacaksınız. Orası pişince deriyi koyduğunuz zaman, çünkü deri ısıyla temas ettiği zaman büzüşür. Karşı tarafı çiğ ise karşı tarafı büker.
Evet, doğru.
Ama karşı taraf pişerek sertleştirirse artık bükemeyecektir.
Şimdi hemen kendimi mutfakta hissettim, evet, de dediğinizi çok iyi anlıyorum.
Düzgün olarak düzgün yapmak için. Tekrar baharatlara dönelim. Sirkede baharatı biraz bekletip baharatın yemeğinizin üzerinde bulunmasını istemiyorsunuz. Bakın geçen programda sarımsağın kullanılışında da ben aynı şeyi söyledim. Sarımsağı vücudunuzda koku bırakmasın, ağzınızda koku bırakmasın istiyorsanız dövün, limon suyunu sıkın, bir tülbentten süzün ya da bir süzgeçten geçirin. Bu suyu kullanın. Yerken sarımsağın bütün aromasını alırsınız. Ama kalıcı olarak koku bırakmaz. Sarımsağın parçacıkları midenizi, sindirim sisteminizi de rahatsız etmez. Terinizle de sarımsak kokmaz. Terinizde de sarımsak kokmaz.
Bu da çok önemli
kokmaz.
Bir püf noktası hocam.
Aynı şekilde baharatları, koku bırakan baharatları, ağır kokulu olan baharatları kullanırken de bu şekilde kullanabilirsiniz. Kuru baharatları önce onu çözebilecek hafif asitli sirke olabilir, limon suyu olabilir, onu bulamadığınız greyfurt suyu olabilir, ekşi bir portakalın suyu bile olabilir. Onu da belli bir süre ıslattıktan sonra suyunu sıkıp kullanırsanız o baharat aromasını yemeğinizde kullanmış olursunuz.
Hocam yavaş yavaş şimdi süremizin sonuna geliyoruz ama içimden bir ses baharatlar bitmedi diyor.
Bitmedi, evet.
Ne yapacağız?
Üç cümle daha söyleyeyim. Yeri geldikçe tekrar dönelim. Baharat kullanımında Türkiye şartlarında taze baharat kullanacaksanız bunu nasıl yıkayalım? Çünkü baharatları oluşturan bitkilerin çoğu toprakta yetişir. Ve eğer o toprakta bir bakteri varsa şimdi işin tıpça yönü. Sirkeye ıslarız. Sirkeye ısladığınız zaman baharat kokusunu demin söylediğim gibi bir kısmını kaybeder. Mesela maydanozu sirkeye ısladınız. Şeyin yapraklarını sirkeye ısladınız. Çok ileri derecede sulandırılmış 2000'de bir potasyum permanganata ıslayın. Açık menekşe rengi.
Nasıl bir şeydir o hocam?
Açık menekşe rengi potasyum permanganat piyasada satılan bir şeydir.
Yani nasıl bulacağız anlamında nasıl bir şey?
Eczanelerde de bulabilirsiniz. Bu tür malzemeleri satan, kimyasal satan yerlerde de bulabilirsiniz. Son derece ucuzdur. 5 dakika sterilize etmek istediğiniz, mesela böyle bir tifo salgını var, kolera salgını var, siz bir türlü taze sebze yiyemiyorsunuz, salata yiyemiyorsunuz, canınız istiyor. Püf noktasını söylüyorum.
Potasyum permanganat.
Potasyum permanganat. O menekşe, açık menekşe renginde 5 dakika kalsın, yıkayın, 3-4 kere sudan geçirin. Tamamen o renk gidene kadar. En ufak bir değişiklik yapmaz baharatınızda. Baharatınız o bir de tamamen bakteriden arındırılmış olur. Potasyum permanganat aynı zamanda amip gibi mikroorganizmaları da engeller.
Aktarlarda bulabiliyoruz.
Evet, her yerde bulunabilir.
Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Ben tahmin ettim yine biz baharatı bitiremeyiz diye.
Ama bundan sonra baharatları baharat gibi konuşmayacağız. Yeri geldikçe vurgulanması gerektikçe yapacağız. Bundan sonra tencere yemeklerine devam ediyoruz.
Tamam, harika. Ağzınıza sağlık değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla tencere yemeklerinde bugün baharat kullanımını konuştuk. Önümüzdeki programlarda yine tencere yemeklerini konuşmaya devam edeceğiz. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Bırakın. sesini duyamadım. Evde kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün mü? Başkalarının oldun mu? Benimsin diyemedim. Benimsin diyemedim. Benimsin diyemedim. Dik yamaçları selisin. Sen benden daha delisin. Şimdi kimlerin kulusun? Başını eğemedim. Akıtıp gözüm yaşını, hatırlarım gülüşünü. Kıvırcık saçlı başını göğsüme koyamadım. Akıtıp gözüm yaşını, hatırlarım gülüşünü. Kıvırcık saçlı başını göğsüme göğsüme koyamadım, göğsüme koyamadım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Yapımcılığını Yasemin Küçük Çavdar'ın, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği Eksi Bir isimli film, Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli etkinliklerinden biri olan New York Chelsea Film Festivali'nde 4 ödüle layık görüldü. Filmin senaristliğini Orhan Oğuz'la birlikte üstlenen Eyüp Fan Erkul şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Erkul, hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyi misiniz, yorgun musunuz? Aslında çok önemli bir ödül aldınız. Sanıyorum bu heyecan ve yorgunluk bir aradadır diye düşünüyoruz.
Evet, öyle. Çok mutluyuz. O yüzden yorgunluğumuz çok önemli değil.
Hep öyle olur değil mi? İnsan böyle bir şeyi başarmak için son gayretiyle çabalar ama böyle o son noktada ödülle taçlandırıldığında o verdiği emek çok daha güzel duygular içinde olur. Biz filme geçmeden önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Hem ekibi nasıl oluşturdunuz, hem siz ne kadar zamandır yazarlık, senaristlik yapıyorsunuz?
Ben yazarlık bölümünden mezunum. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde dramatik yazarlık bölümü var, pek bilinmez. Oradan mezunum. 97 yılından beri aktif olarak yazarlık yapıyorum. Romanlarım var. Televizyon dizileri yazıyorum zaman zaman. Bu filmi de Orhan Oğuz'un, işte ünlü yönetmen Orhan Oğuz'un önerisiyle hayata geçirdik. Hikayemiz gerçek bir hikaye. Orhan Oğuz derlemişti. Zaten hocayla, Orhan hocayla uzun süredir birlikte film yapma şeyimiz, düşüncemiz vardı. Hı hı. Uygun konu arıyorduk, hikayelerimiz vardı ve bu eksi biri konu olan hikayeyi duyar duymaz evet aradığımız bu dedik. Ve çalışmaya başladık. Gerçek bir hikaye. Bir gecede İstanbul'da geçiyor. Bir evsizin, hava çok soğukken, eksi birin altında iken hava derecesi, bir geceklik hikayesini anlatıyoruz.
O yüzden de filmin adı eksi bir oldu.
Evet. Bilirsiniz şöyle bir yasa vardır. Havalar soğuk olduğunda evsizler toplanır. Hep haber bültenlerini duyarız. Evsizlere el uzatılması için havanın eksi bir olması gerekiyor. Ama bazen de havanın bu kadar soğuk olacağı önceden öngörülemiyor. Bu bütün dünyada da problemlere neden oluyor yeni kent yaşamında. Hı hı. Bu evrensel bir problem ve bunu, bu konuyu işleyip sinemanın olanaklarıyla insanlarda farkındalık yaratma niyetiyle bu temayı, bu hikayeyi seçtik.
Evet, hem en iyi film ödülünü kazandı, hem en iyi senaryo ödülünü kazandı, hem en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi erkek oyuncu dalında ödüle layık görüldü. Hani bir filmin gerçekten bu kadar farklı dallarda ödüle layık görülmesi çok önemli, çok büyük bir başarı. Sizi ve ekibinizi gerçekten bu anlamda tebrik ediyoruz. Yine Türkiye olarak göğsümüzü kabartan bir durumla sizi yayınımıza almak istedik. Sizin düşüncenize göre bu kadar çok ödül kazandıran bu filmin hangi özelliği olsa gerek?
Açıkçası ben ödül beklemiyordum. Çünkü bu yıl dünyanın her yerinde çok iyi yönetmenlerin çok iyi filmleri gösterime girdi. Festivaller nefis filmlerle dolu. Birkaçına ben de katıldım bu festivallerin. Gerçekten bu yıl dünyanın her yerinden çok iyi filmler var. Açıkçası ben bu kadar ödül New York'tan beklemiyordum. Ama bir yandan da şunun farkındaydık. Orhan Hoca ile bunu yazarken evrensel bir tema işliyorduk. İşte barınma hakkının kutsallığı üzerine bir temamız vardı. Ne yaptığımızı biliyorduk ama evde bilgisayarınızın başında tek başınıza çalıştığınızı düşünün ve arkasındaki şeyi, dünyayı öngörebilirsiniz. Ama bu bazen olmayabilir. Ne yaptığımızı biliyorduk ama bu kadar çok ödül almak gerçekten de sürpriz oldu. Ama bir yandan da çok mutlu olduk. Çünkü hayatta karşılığını bulduk işlediğimiz konuda.
Evet, haklısınız. Festivallere de muhakkak katıldınız bu filmle. Hangi festivallere katıldınız? Önümüzde katılmayı düşündüğünüz başka festivaller de olacak mı?
Adana, Altın Koza'ya katıldık. Malatya Film Festivali'nde en iyi jüri ödülü almıştık oradan. Elazığ Film Festivali'nde yine 4 ya da 5'e yakın aldık. Çin'de özel bir gösterim oldu, Şangay'da. New York'ta oldu. Şimdi birkaç festivale daha gidecek ama bunları açıklayamıyoruz.
Televizyonda sanıyorum o festivallerden sonra yayınlanır değil mi?
Evet, festivallerden sonra Türkiye'de sinemalarda vizyona girecek. Bugünlerde belirli olacak tarihi. Sonrasında da yapımcımız Yasemin Hanım'ın anlaşmasına göre televizyonlarda yayınlanacak. Hala serüvenimiz devam ediyor.
Evet, tam onu soracaktım. Son dakikalarımızda serüveniniz muhakkak devam ediyordur bu filmle ilgili ama bunun dışında yine başka film senaryo yazımı ya da başka projelerde görecek miyiz sizi?
Evet, yine Orhan Hoca ile yapmayı düşündüğümüz arkeoloji dünyasını ilgilendiren bir hikaye üzerine uzun süredir çalışıyoruz. Yine benim şahsi olarak ilişkilerini, görüşmelerini yürüttüğüm film projelerimiz var ama bunları açıklamak için çok erken. Hı hı. Fakat çalışıyoruz, o kadarını söyleyeyim.
Evet, zaten programın ilk sizinle konuşmaya başladığım anında da hani mutlaka çok yorgunsunuzdur diyerek açmıştım. Çünkü dediğiniz gibi bu bir serüven ve o yorgunluk hiç bitmiyor. Bitmeyecek de ki bitmesin de ki nice böyle ödül kazanan ve başarıya imza atan işler yapın, yapmaya da devam edin. Bizim göğsümüzü kabartmaya devam edin.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Siz de sağ olun, başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun.
Tekrar tebrik ediyoruz sizi ve ekibinizi sizin nezdinizde. Sayın Erkut, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, yapımcılığını Yasemin Küçük Çavdar'ın yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği -1 filmi Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli etkinliklerinden biri olan New York Chelsea Film Festivali'nde 4 ödüle layık görüldü. Eyüphan Erkul'la filmin senaristliğini Orhan Oğuz'la birlikte gerçekleştiren Eyüphan Erkul'la bir telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde yayınımız sürecek.
Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor. Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor. Kurtuluş savaşında, 28 yaşında, mangasının başında taşıyor. Savaş biter, yanık Ömer köye döner, köylü bütün bayram eder. Yanık Ömer kutlulanır, nişanlısı
kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızı stüdyomuza aldık. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu anacağız, cumartesi evet. Günü anacağız saygıyla. Biz de bu vesileyle Anıtkabir'in yapılışını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklini sizinle konuşalım istedik. İsterseniz önce yapılışından başlayalım. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla bir 10-15 yıl kadar sonra gerçekleşti, öyle
evet,
değil mi?
Evet.
Bu kadar neden uzun sürdü?
Tabii proje yarışması açılıyor. Yani öncelikle bir nereye yapılacağı epeycene bir uzun süre karar verilemiyor. Yani tabii ki çok önemli aslında Türkiye için. Önemli bir anıt. Hı hı. Dolayısıyla hani titizlik gösterilmesi dolayısıyla, her aşamasına ayrı titizlik gösterilmesi dolayısıyla diye düşünüyorum. Yaklaşık 9 yıl sürüyor yapılışı. Ama hani ondan sonrasında da işte dediğim gibi yerine karar verme süreçleriyle falan toplamda 15 seneyi buluyor. Ama hani şunu özellikle söylemek istiyorum. Belki İstanbul'daki tören ölümü, işte uyandırdığı yankılar, bunlar çok konuşulan konular aşağı yukarı 10 Kasım denilince, ama hani Anıtkabir'in yapılışı da nispeten daha konuşulan, ama Atatürk'ün 1953'te 10 Kasım'da nakliyle ilgili, etnografyadan Anıtkabir'e nakliyle, yani daha doğrusu Anıtkabir'de yapılan ilk o törenle ilgili çok fazla çalışma da yok, çok fazla konuşulmuyor da, yani o tören çok fazla konuşulmuyor da, ya da hatta daha sonrasında etnografyaya getirilişi bile, yani Ankara'daki törenler nedense daha az yazılıp çizilmiş, daha az üzerinde durulmuş. O yüzden ben biraz hani bu yönünü vurgulayayım, farklı olsun diye düşündüm açıkçası. Yoksa her aşaması aslında anlatılmaya değer, kıymetli tabii ki. Şimdi biraz önce de zaten siz de bahsettiniz, ulu önderimizi işte 10 Kasım'da 9:05 geçe sonsuzluğa uğurladık. Ama arkasından hani uzun bir süre zaten katafalka konularak halkın atasına duygularını ifade etmesine filan izin veriliyor o anlamda. Ama bu arada hani bununla ilgili komisyon kuruluyor hemen. Bir 17 kişilik komisyon kuruluyor ve bu komisyonla birlikte bir takım, biraz önce bahsettiğim gibi, yer teklifleri, hani nerelere yapılabilir diye. Bir kere kendisinin bir sözü var, hani benim hatıralarım Çankaya'da yaşayacaktır diye. Dolayısıyla bir Çankaya teklifi var bu anlamda ve ağırlıklı olarak da Çankaya düşüncesi en sonunda aslında düşünülüyor. Baktığımız zaman tekliflere şöyle gözden geçirecek olursak, mesela orman çiftliği, Gazi Osman orman çiftliği ilk teklifler arasında, ama bir eğlence yeri, bir mesire yeri olarak düşünüldüğü için, hani böyle gazinolar var, işte mesire alanları var, böyle bir yerde hani bir anlamda anıt olacak ve bir anlamda mezar olacak. O yüzden çok uygun olmayacağı düşünülüyor oranın. Bir de tabii biraz da tepe bir yer olsun isteniyor. Yani hani uzaktan da görülebilsin ve o anlamda her yerinden Ankara'nın görülebilecek bir tepe üzerinde olsun deniliyor. O yüzden de çok uygun bulunmuyor. Aynı sebeple Gençlik Parkı alanı da o zaman için uygun mesele. Ama o da yine eğlence yerleri, yine çok tepe üzerinde değil. Tepe olarak mesela Altındağ öneriliyor, Hıdırlık Tepe. Fakat orası da çok dağlık, çok taşlık ve halkın çok yoğun bir şekilde ziyaret edebileceği ve ziyarete engel teşkil edeceği böyle bir tepenin düşünülüyor. Yine bu çerçevede Ankara Ziraat Mektebi arazisi çok uygun. Yeşillik, ormanlık. Ancak oranın da yine çok uygun olmayacağı düşünülüyor bu anlamda. Ankara Kalesi düşünülüyor. Ankara Kalesi'nin de eski bir tarihi yapı, evet Ankara Kalesi, ama Atatürk'ün hani geçmişten geleceğe uzanan bir tarafı var, vizyonu var ve geçmişle, hani onun başka bir tarihi yapıya ihtiyacı yok. Kendi başına bir tarihsel yapı olsun bu anıt diye düşünüldüğü için Ankara Kalesi de kabul edilmiyor. Rasat Tepe dediğimiz ve daha sonra Anıt Tepe adını alan bugünkü yere karar veriliyor. Ona da nasıl karar veriliyor? Emin İnankur zamanında o bölgeyi gezmişler birlikte Atatürk'le ve Atatürk şey demiş, bu tepe ne kadar güzel bir anıt yeri diye bahsetmiş. Bu vasiyeti olarak hani düşünülüyor. Böyle bir doğrudan beni buraya gömün diye bir vasiyeti yok, ama hani deniliyor ki bir anıt yeri olarak burayı kendisi söylemişti. Bir de ayrıca yine burada özellikle Süreyya Özge Evren söz alıyor ve diyor ki kuruldaki kişilerden, bir koca Ankara'yı, bir kocaman, o zamanki Ankara'yı düşünürsek, kocaman bir hilal olarak düşünürsek, Rasat Tepe bir hilalin ortasındaki yıldız gibi duruyor. Böylece Anıtkabir eğer buraya yaparsak, yani böyle bir anıtı buraya yaparsak, bütün Ankara kollarıyla onu kucaklamış gibi olacak ve hilalin ortasındaki bir yıldız gibi parlayacak. Dolayısıyla anlamlı. Bu şekilde düşünülünce hakikaten incelemeler yapıldığında da önce Çankaya iken bu savunmalar ve bu ifadeler sonucunda yine Aydın Milletvekili Mithat Aydın, o da yüksek mühendis, o da gerekçelerini anlatıyor ve dolayısıyla Rasattepe'ye karar veriliyor. Daha sonra Anıttepe adını alacak, Rasattepe'ye karar veriliyor. Biraz önce bahsettik, 1939'da bu alan kamulaştırılıyor. Yani aslında çok uzun sürmüyor ama yine de tabii kamulaştırılması, bir takım işlemler falan. Sonra 1 Mart 1941'de bir proje yarışması açılıyor ve 8 ay süre veriliyor bu şeye, proje yarışmasına. Uluslararası bir proje yarışması. Proje yarışmasının da o kadar talep geliyor ki 49 proje başvuruyor ve 1941 2. Dünya Savaşı'nın en yoğun yaşandığı dönem. Ona rağmen çok ciddi bir talep olunca bir 3-4 ayda uzatılıyor proje süresi. Gelen 49 projeden 3 projeye karar verilecek ve bu 3 proje hani ödüllendirilecek ama bir tanesi tabii ki uygulamaya konulacak. Birinci gelen olacak. Dolayısıyla uluslararası bir jüri kuruluyor. O uluslararası jüri Türk mimarların yaptığı projeyi kabul ediyorlar. Emin Onat, Profesör Doktor Emin Onat ve Orhan Arda'nın, Doçent Doktor Orhan Arda'nın projesini kabul ediyorlar. Diğerlerininki de çok iyi, ancak niye kabul ediyorlar? Milli bir proje bu. Yani hakikaten Atatürk'ü iyi anlamış olmak lazım, özümsemiş olmak lazım. Atatürk'ü daha iyi anladıklarını ve daha iyi ifade ettiklerini söylüyor jüri. Uluslararası bir jüri demiştik. Yani jürinin tamamı bu kararı veriyor. Ve dolayısıyla 18 Kasım 1943'te uygulanmaya, 9 Ekim 1944'te de yapımına başlanıyor. Daha sonrasında baktığımızda 1 Eylül 1953'te de bitiyor. 10 Kasım 1953'te de etnografya geçici kabrinden sonsuza kadar hani kalacağını bildiğimiz Anıtkabir'e nakli gerçekleştiriliyor. Tabii bu nakil sırasında da yine uluslararası bir tören oluyor. Her ülkeden hemen hemen temsilci geliyor. Ve 4-5 Kasım'da daha önceden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı da yapmış Yekta Güngör Özden'in anılarından dinlediğimiz, yani şu anda yaşayan tek kişi o törene bizzat eşlik etmiş olan Türk gençliğini temsil etmek üzere lahdin açılışında bulunan kişi. Kamuran Şevki Mutlu önderliğinde, Profesör Doktor Kamuran Şevki Mutlu önderliğinde lahit açılıyor. Lahitin açılması sonrasında hiç tabii tahnit işlemleri gerçekleştirilmişti. Hiç bozulmamış olduğu, sadece biraz kahverengileştiği, yani söylenenlerin aksine hiç bozulmamış olduğu görülüyor naaşının. Ve tekrar yeniden işlemler gerçekleştiriliyor. Bu işlemler sırasında Anıtkabir'e hani nakledilmesi sırasında benim en çok gerçekten hani tüylerimi diken diken eden ve etkilendiğim şey, yurdun her yani her ilinin toprağından toprak konulmuş, evet, olması. Bir de bir kese açılıyor. O kese Selanik'ten gelen kese. Selanik, bir tanesi Karaman, annesinin Karamanlı olmasından dolayı hani vatan toprağı, bir tanesi doğum yerinden gelen, bir de Kıbrıs'tan gelen toprak. Ve tabii diğer bütün topraklar konuluyor. Yani bu benim çok açıkçası. Bir de Yekta Güngör Özden Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı. O zaman komisyon başkanlığı yapıyor. Bütün öğrencilerden daha öncesinden kan alınıyor. Ve o kanlar enjekte ediliyor. Hem tabutuna hem o toprağa. Yani dolayısıyla hani çok anlamlı aslında bütün bunlar. Böyle bir tören gerçekleştiriliyor. Ve o törende de gerçekten dediğim gibi yabancı temsilciler falan da var. Yine aynen o günkü gibi, yani 10 Kasım 1938 nasıl bir duygu yaratmışsa 53'te de aynı titizlikle yine halk böyle ulustan Anıtkabir'e kadar yapılan yürüyüşte böyle bütün bir vakarıyla, sessizliğiyle, saygısıyla atasına o yürüyüş gerçekleşiyor. Zaten Anıtkabir'in hani çok fazla bahsedemedik şimdi mimari özelliklerinden ama inşallah onu da başka bir programda dile getirelim. Yapılışından bahsedebildik sadece. Saygıyla önünde eğilerek mozoleye yerleştiriliyor. Anıtkabir'deki kalıcı güzergahına da yerleştirilmiş oluyor böylece atamızı. Tabii hani bahsettiğimiz gibi belki onun naaşı hani orada ama aslında gönlümüzde. Evet. Yani o anlamda tekrar minnetle, rahmetle anıyorum kendisini ve bütün silah arkadaşlarını.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Dediğiniz gibi aslında çok uzun anlatacak şeyler var. Ama
hakikaten ben de bir sürü bir şeyler hazırlamıştım ama.
Programımızın süresinin kısalığı nedeniyle bu kadar bahsedebildik ama sizin de belirttiğiniz gibi atamızı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Hem onu hem de silah arkadaşlarını. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla Dünden Kalanlar köşemizde bugün Anıtkabir'in yapılışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklini konuştuk. Hayatın seslerine ve böylelikle son dakikasına ulaşmış olduk. Sizleri de sevgi ve saygılarla selamlıyoruz. Yarın yine saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın seslerine yarın da hepinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Ulan bu ne? Suya dayanıklı cam.